Ayrım 11, sayfa 118. Kur'an'da geçen tasdik, ikrar, yakin, marifet, İslam gibi kavramların tümünden maksat imandır. Bunlar aynı anlamı ifade eden farklı kelimelerdir. Bu bir kişiyi bazen ey insan, bazen ey adam, bazen ey falanca diye çağırmak türündendir. Kelimeler farklı ama çağrılan kişi aynıdır. Büyük imamın bardığı ve deizm bakımından çok hayati olan sonuç şu. Bizim için insanlar üç mertebeden birinde bulunur. 1. Peygamberlerin cennetlik olduklarını bildirdikleri. 2. Cehennemlik oldukları kesin olan müşrikler. 3. Cennetlik veya cehennemlik olduklarına hüküm veremeyeceğimiz muvahhid. İşte bu son kısım için biz cennetlik veya cehennemlik hükmü veremeyiz. Cennete gitmelerini isteriz, azap görmelerinden de kaygı duyarız. Bir takım uydurma hadislerle namaz kılmayanı kafir, katli vacip ilan eden zihniyetlerin İmam-ı Azam'ın bu son fikrine tahammül etmeleri, saldırmamaları söz konusu edilemezdi. İmam-ı Azam'a nispet edilebilecek bir deizmde, genel çerçeveden farklı olarak peygambere iman da mevcuttur. Yani İmam-ı Azam'a nispet edilebilecek deizm kendine özgü bir deizmdir. Allah'a, peygambere, ahlaka, zulümle mücadeleye inanan ve bu imanı hayatına egemen kılan bir deizm. Böylesi bir deizm, Emevi'nin İslam etiketi yapıştırdığı cahiliye dininden çok daha insani ve İslamidir. Hemen altını çizelim ki, Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın öncüsü ve kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu anlamda da İmam-ı Azam'ın yanına koymanın isabetli olacağı kanısını taşımaktayız. Tıpkı İmam-ı Azam gibi Atatürk de kendine özgü bir deizm savunmuştur. Bu Atatürk deizmi bir İmam-ı Azam yaklaşımı olarak dikkat çekmektedir. 1506 yatılı öğrencinin eğitim gördüğü bir askeri okulda sadece 70 su musluğundan her namaz için abdest almak zorunda bırakılan öğrencilerin birçoğunun korku yüzünden namaza abdestsiz gittiğini gören bir Mustafa Kemal, Allah'a imanını başka nasıl koruyabilirdi ki? Ondaki Allah'a iman ne kadar kuvvetliydi ki, din adına sergilenen onca rezilliği yıllarca seyrettiği halde yine de ateist olmamış da deist olmuştur. İbn-i Ravendi 301-913. Horasan'ın bir köyündendir. Hayatının büyük kısmını Bağdat'ta geçirdi. Burada Mutezile mezhebinin akılcı fikirleriyle tanıştı, ancak daha sonra bu akılcılığı, dinin ve peygamberlerin lüzumsuzluğunu iddiaya mesnet yaparak bütün fikri çevresine ters düşüp hepsinden ayrıldı. İbn-i Nedim ünlü eseri El Fihris'te, onun hayatının son zamanlarında bu aşırı fikirlerinden tövbe ederek dine ve peygamberlere iman ve saygı noktasına geldiğini bildirmektedir. Bununla birlikte İbn-i Ravendi, aşırı deist fikirlerin ilk mümessili olarak tanıtılabilir. Peygamberlerimizin lüzumsuz, hatta zararlı olduklarını, onların masumiyetlerinin söz konusu olamayacağını, Hazreti Muhammed'in de masumiyetinin söz konusu olamayacağını iddia etti. Ed-Damiyye adlı eserinde Kur'an'ın çelişkilerle dolu olduğunu söylemekte, onun icazına ilişkin söylemlerinde de abartılı olduğunu öne sürmektedir. İbn-i Ravendi, her şeyin akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini, bunun için Allah'ın insana tek güç olarak aklı verdiğini iddia etti. Peygamberlere gerek yoktur. Çünkü eğer peygamberlerin söyledikleri akla aykırıysa onların reddi gerekir. Uygunsa o zaman akıl dururken onlara sığınmaya lüzum yoktur. İbn-i Ravendi, egemen sünni gücün propagandistleri tarafından, benzeri diğer kişilerde olduğu gibi mulhit, hatta ateist olarak damgalanabilmiştir. Bir yandan da Şii olarak itham edildi. Ateizmle Şiilik nasıl yan yana getirilebilir sorusunun cevabı aranmamıştır. Şii alim Seyyid Şerif el-Murteza, İbnur Ravendi'nin bu ithamlarının hiçbirine müstahak olmadığını, onu inkarla ithamın haklı olamayacağını ortaya koyan bir eser vücuda getirdi. Eş-Şafi fi'l-İmame. Gerçekten de Sünni egemen güç yazarlarının bu tür ithamlarının ilki olarak hiçbirine inanmamak gerekir. Çünkü bu propagandistlerin tarih boyunca yaptıkları, karşı fikirler taşıyan alim ve düşünürleri daha ilk adımda tekfir ederek etkisiz kılmak olmuştur. Bunun en bilinen örneği ünlü Gazali'dir. Onun bütün fikir birikimini aşırdığı batini karmati düşünürleri, Selçuklu Sarayı'nın hatırı için nasıl dinsiz imansız gösterdiğini biz Hallaç adlı eserimizde tüm ayrıntılarıyla ortaya koyduk. Kısacası İbnü'r Ravendi'nin bir deist olduğuna kuşkumuz olmamakla birlikte, onun dinsiz, imansız, ateist olduğu yolundaki egemen güç iftiralarının hiçbirinin mesnedi olduğu kanısında değiliz. İbnü'r Ravendi'nin eserlerinin tetkiki, bu iddiaların doğru olmadığını göstermektedir. Peygamberliği reddine birinci dereceden kanıt sayılan eseri, Kitab-ı Zümürüt, esasında peygamberliğin ispatı ve reddi hakkındaki karşılıklı delilleri içermekteyken, muarızları eserin peygamberlerin reddine ilişkin deliller bölümünü, sanki İbnü'r Ravendi'nin eseri bunlar için yazılmışçasına naklederek yazarı tekfir etmişlerdir. İbnü'r Ravendi'nin peygamberliği ve peygamberleri açıkça reddeden Ebu İsa el-Verrak'ın fikirlerini eleştiren İbnü'r Ravendi olmuştur. Ne yazık ki ona saldıranlar işin bu yanından hiç söz etmemişlerdir. İbnü'r Ravendi'nin esas sataştığı şey, günlük hayata din adına sokulan ibadetler, ritüellerle dinin mal biriktirme aracı olarak kullanılmasıdır. İbn-i Nedim bize İbnü'r Ravendi'nin Fesadü'd-Dar ve Tahrimül Mekasib adlı bir eserinin bulunduğunu bildiriyor. İbnü'r Ravendi bu eserde haram yollardan servet edinmenin kötülüklerini, dinin bu kötülüğe nasıl alet edildiğini anlatmaktadır. Geleneksel egemen sünni gücün rahatsızlık sebeplerinin başında dinin servet edinmeye araç yapılmasının eleştirilmesi gelmektedir. Anılan egemen gücün mutezili Şii fikir çevrelerine, özellikle İbnü'r Ravendi ve hocası Ebu Hafs el-Haddad'ın akıl almaz iftiralarla saldırılarının temel sebeplerinden biri de budur. İbnü'r Ravendi'nin şanssızlıklarından biri de onun sünni egemen güç kadar mutezili otoriteleri de acımasızca eleştirmesidir. Bu ikinci eleştiri İbnü'r Ravendi'yi esasında mensubu bulunduğu mutezile mezhebinin imamlarınca da eleştiri hedefi yapmıştır. Mesela Kadı Abdülcebbar onu ağır biçimde eleştirmektedir. İmam Maturidi ve Şerif el-Murteza'nın tavrı. İbnü'r Ravendi konusunda geleneksel egemen güce hizmet amacıyla değil, hakikate hizmet amacıyla yazan iki isim dikkat çekiyor. Sünni kulvardan İmam Maturidi, Şii kulvardansa Bağdat İmamiye ekolünün üstadı Şerif el-Murtaza. Sünni düşüncenin itikatta imamlarından biri olan Ebu Mansur Muhammed Maturidi, eserlerinden biri olan Kitab-ı Tevhid ile göstermiştir ki, İbnü'r Ravendi'ye isnat edilen inkar ve küfür iddialarının tümü bu düşünüre yapılan iftiralardır. Hakikatte dayanakları yoktur. İddianın tam aksine İbnü'r Ravendi, kendisine yöneltilen ithamların muhtevasındaki fikirlerin sahiplerine karşı çıkıp onları eleştirmiştir. Yani müfteri egemen güç, bir şahsın karşı çıkıp eleştirdiği fikirleri onun savunduğu fikirler olarak göstermek onursuzluğuna tevessül etmiştir. Bu bir tahmin veya yorum değil, Maturidi'nin ana eserlerinden birinde açıkça savunup ortaya koyduğu bir gerçekliktir. Büyük İmam'ın anılan eserinin 176 ile 210. sayfaları arası peygamberliğin savunulması konusuna ayrılmıştır. Bu uzun bölümün önemli bir kısmı İbnü'r Ravendi'nin peygamberliği lüzumsuz ve akıl dışı görerek eleştirenlere, özellikle Ebu İsa el-Varrak'a yönelttiği eleştirilerle doludur. Maturidi çok ilginç bir biçimde peygamberleri ve peygamberliği savunurken birinci derecede İbnü'r Ravendi'nin fikirlerine yer vermektedir. Elbette ki Maturidi bunu yaparken İbn-i Ravendi'nin bazı yaklaşımlarını da eleştirip cevaplamaktadır. Ama onu peygamberliği inkar, mürhitlik, zındıklık gibi ithamlara asla maruz bırakmamakta, tam tersine bu ithamları hak edenler karşısında onu kendisine destekleyen bir hüccet gibi öne çıkarmaktadır. İbn-i Ravendi'ye isnat edilen din dışılık, Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'inin yayınlanmasıyla güvenilir sayılabilecek desteklerinin tümünü yitirmiştir. Mesele, vicdan ve ilim üzerinden yürüdüğümüzde en azından şudur. Kitab-ı Tevhid'de söz konusu fikirler Ebu İsa el-Berak'a izafe edilmekte ve bunlar İbn-i Ravendi'nin peygamberliği ispat yönündeki olumlu fikirleriyle karşılık verilmektedir. Bu pasajlardan anlaşıldığı kadarıyla İbn-i Ravendi, Maniheist olmakla itham ettiği Ebu İsa el-Barak'ın Kitab-ı Zümrüt'te yer alan peygamberlikle ilgili fikirlerine karşı yine akli delillere başvurarak etkili bir karşılık vermiş, Maturidi de İbn-i Ravendi'nin yanında yer almıştır. Maturidi'nin İbn-i Ravendi'nin peygamberliği ispat eden fikirlerini Kitab-ı Zümrüt'ten aktardığı kesin olmasa da bu fikirlerin ona aidiyetinde kuşku yoktur. Nitekim İbn-i Nedim de İbn-i Ravendi'ye Nakd-ü Zümrüt adlı bir eser nispet etmektedir. Muhtemelen bu metin İbn-i Ravendi'nin Ebu İsa el-Varak'ı yazmakla suçladığı Kitab-ı Zümrüt'te bir reddiye olup eser Marudi'nin asıl kaynağıdır. Bununla birlikte eğer Nakd-ü Zümrüt'le aynı eser değilse Maturidi, İbn-i Ravendi tarafından peygamberliği ispat için yazılan Kitab-ı İspat-ı Rusul'e de başvurmuş olabilir. Evet, İbn-i Ravendi bir deisttir ama peygamberliği ve peygamberleri inkar etmeyen bir deisttir. İftiracı sünniliğin söylediğinin aksine İbn-i Ravendi, peygamberliği inkar edenlere karşı çıkmış ve bu yolda birçok kanıt ileri sürmüştür. İmam Maturidi bu noktada İbn-i Ravendi'nin karşısında değil, yanında yer almaktadır. Seyyid Şerif el-Murtaza'ya gelince, bu zat İbn-i Ravendi'nin lanetlenen kitaplarının hiçbir yerinde inkarcı fikirlere şahsen inandığını söylemediğine dikkat çekmektedir. Seyyid Şerif'e göre, onun bütün yaptığı bir yandan Devriye ve Berahime gibi fıkraların görüşlerini aktarırken, öte yandan da peygamberliği ispata çalışanların delillerini ortaya koymaktan ibarettir. Bir gerçeğin daha altını çizmeliyiz. Sünni müfteri gelenek bugünlerde de aynı iftira taktiğini şaşmadan uygulamaktadır. Sizin yazdıklarınız içindeki bir takım nakilleri sizin fikirleriniz gibi lanse etmekte, yani sanal bir iddiayı size mal etmekte ve ardından o sanal fikirler üzerinden size saldırmaktadırlar. Bu tavır ilim namusuna bir tecavüz olmakla kalmaz, genel kavramlar açısından da vahim bir namussuzluk olarak dikkat çeker. Yaşadığımız zaman dilimi de bu vahim namussuzluklarla doludur. Ebu Bek Errazi 313-925 30 yaşlarındayken Halife Müktefi Billah'ın çağrısıyla Horasan bölgesinden ayrılarak Bağdat'a gelip yerleşti. 200 civarında eser yazdığı bildirilen Razi'nin bugüne kadar ulaşan eserleri 30 civarındadır ve tamamına yakını tıpla ilgilidir. Kuyumculuk mesleğinden birisiyken kimyaya heves sarmış, kurduğu laboratuvarda deneyler yaparken gözlerine zarar vermiş, bunun üzerine tıbba yönelmiştir. Kimya ve tıpta kimlerin elinde yetiştiği net olarak bilinmemektedir. Mistik felsefeyi öğrendiği kişiler arasında Hallac'ın da bulunduğu, eseri Elhavi'de bizzat kendisinin Hallac'dan üstad diye bahsetmesinden anlıyoruz. Sufi yazar Hucveri, Keşfil Mahcubu'nda Razi'nin bahsettiği Hallac'ın, Hallac-ı Mansur değil, Mülhit Hasan bin Manhur el-Hallac olduğunu söylüyorsa da, bu iddianın Hallac'ı ilhatla suçlayan çevreleri susturmaya yönelik bir uydurma olduğu kesindir. Çünkü Ebu Bekir Razi de mülhidlikle suçlananlardan biridir. Ayrıca o önüne geleni zındıklıkla suçlayan çevrelerle ciddi polemiklere de girmiştir. Razi ateist değildi ama deist olduğunda kuşku yoktur. O, deizmin en çaplı, en cesur temsilcilerindendir. Ve belki de tarihin ilk deistidir. Büyük riskler göze alarak birçok ilahiyatçı ile fikir tartışmalarına girmiştir. Ona göre kutsal için Tanrı'ya inanmak yeter. Peygamberlere ve dine ihtiyaç yoktur. Allah'ı bilmek ve ahlak içinse akıl yeter. Orada da peygamberlere ihtiyaç yoktur. Razi'ye göre peygamberler olmasaydı insanlık daha mutlu olurdu. İnsanlığın felaketini peygamberler hazırladı. Peygamberler ve dinler insanlığa ıstırap ve kandan başka bir şey getirmemiştir. Dinlerden beklenenleri akıldan beklemedikçe insanlığın iflah olması söz konusu değildir. Razi'ye göre felsefi donanımdan nasipsiz benlikler, ölümün ardından diğer cansız varlıklar gibi toprağa karışıp gider. Kutsalı, o arada peygamberleri ve yüce tabir edilen kişileri yaratanlar da felsefi nasibi olmayan bu tür insanlardır. Deist filozof çok pervasız bir yaklaşımla peygamberleri hileler ve şeytani oyunlar tezgahlamakla itham etmektedir. Onları inanç ve din perdesi altında harpler ve kanlar saklayan kişiler olarak suçluyor. Ona göre mutluluk ve huzur, aklı devrede tutan ve gerçeği aralıksız arayan filozofların mirasıyla elde edilebilir. Razi bu düşüncelerinin bir uzantısı olarak ahlakı dinsel değil felsefi bir mesele olarak ele alır. Eğer deizmi bir kelime olarak almak yerine onun mahiyetini esas alırsak, tarihin ilk deist düşünürü Ebu Bekir er-Razi diyebiliriz. Çalışmalarının önemli bir kısmı mutedil deist felsefeyi temellendirmeye yöneliktir. Egemen sünni kaynaklar kendisinden mülhit, zındık diye bahseder. İlginçtir, temelde sünni egemenliğe karşı olan Şii İsmaili kaynaklar da Razi'ye saldırıyor. Hatta İsmaili dayısı Ebu Hatim er-Razi onun deizme cevap vermek için Alimun Nübüvve adlı bir eser yazmıştır. Ne var ki Ebu Bekir'in deizmine cevap vermesiyle ünlenen İsmaili düşünür Ebu Hatim'in eserlerinde Kur'an açısından bir yığın şirk unsuru kümelenmiştir. Yani Ebu Hatim kaş yapmakla öne çıkmak istemiştir ama bu arada göz çıkardığının hiç farkında değildir. İsmaili batıni düşünürlerin hemen hepsinin eserlerinde bu şirk unsurları vardır. Biz bu konuyu Hallacı Mansur adlı eserimizin birinci cildinde karmati batıni felsefeleri incelerken ayrıntıladık. Elinizdeki eserin yapısı bu ayrıntılara girmeye izin vermez. Abdülcebbar ve takipçileri. Dinler tarihinde aklın onayının dinin kabul edilebilirliğinin de ölçüsü olduğunu ilk dile getiren düşünür, Hicri olarak 415, miladi olarak 1024 yılında ölen Mutezile imamı Kadı Abdülcebbar'dır. Aydınlanmanın öncülerinden birinin de Alman filozofu Leibniz, 1716 yılında ölmüştür, olduğu herkesin malumudur. Kadı Abdülcebbar, Leibniz'den tam 682 yıl önce öldü. Bu demektir ki Kur'ansal düşüncenin öncü isimlerinden biri olan ve Arabizm dinciliği tarafından dışlanan Abdülcebbar, aklın kutsal kitap bağlamındaki konumunu ve işlevini Leibniz'den 7 asır önce hem de Leibniz'de bulunmayan bir genişlik ve derinlikle ortaya koymuştur. Eğer Leibniz'e aydınlanmanın öncülüğünde bir rol vereceksek, bu rol Leibniz'in Abdülcebbar yanında çıraklığı, öğrenciliği olabilir. Şimdi gelelim Abdülcebbar'ın muhteşem tespitlerine. Leibniz'in 700 yıl sonra ancak eşiğine yaklaştığı bu tespitler, ölümsüz dahimiz Abdülcebbar'ın El-Muni adındaki şaheserinde ortaya konmuş, daha sonra yine akılcı ekolün mensuplarından Rakıp el-İsfahani tarafından Ez-Zeriya adlı şaheserde daha radikal ifadelerle tekrar edilmiştir. Kadı Abdülcebbar şöyle yazıyor: akıl ve ilimle ispatı yapılamayan şey, itikat konusu da olamaz. Böyle bir şeyin inkarı gerekir. Bunun içindir ki Kur'an'ın kalpte olan bir manadan ibaret olduğunu, akli zaruri delille ispatının söz konusu edilemeyeceğini söylemek, Kur'an'ın reddedilmesini istemekle aynı anlama gelir. Dahi kadımız aynı eserinde mükellef, yükümlü tutulduğu şeyin mahiyetini dinsel nakillere ihtiyaç duymadan aklıyla da bilebilir diye bir fasıl açmıştır. Bir deist filozofun attığını söyleseniz kimsenin yadırgamayacağı o başlık altında söylediklerinden bir özet nakledelim. Nakillerin sıhhatini tespitte ihtiyaç duyulan aklın, kendi tespitlerinin sıhhatini belirlemede nakillere muhtaç olduğunu söylemek doğru değildir. Nakilden maksadın Kur'an ve sünnet olduğu bellidir. İşte bu ikisinin güvenilir olup olmadığını ancak ilimle tespit ederiz. Çünkü Allah hikmet sahibidir, çirkin ve abesle meşgul olmaz. Allah'ı bilmeye ulaşmanın yolu da aklın sağladığı delillerdir. Bu noktada nakillere ihtiyaç duyulmaz. Eğer aksini söylersek, yani aklın yerine nakli koyarsak, peygamberin her söylediğini bir başka peygamberle kanıtlamak gerekir. Ve bu durum bir teselsül ile ilk peygambere kadar gider. Peki, o ilk peygamberin söylediğini neyle doğrulayacağız? Akılla. Yani her hal ve şartta nakillerin doğruluğunu belirleyecek olan akıldır. O halde aklını işleten bir varlığın akıl yoluyla bilinecek şeylerde nakle ihtiyacı olmaz. Mesela zulmün kötülüğünü bilmek için nakle ihtiyaç yoktur. Kadı Abdülcebbar'ın akıl-vahiy ilişkisinden çıkardığı sonuçların bundan sonrası, geleneğin saldırısına zemin hazırlayan mayınlı bir alan arz etmektedir. Burası öylesine mayınlı bir alandır ki, benzer ifadeleri kullanan Cumhuriyet aydınları, özellikle Atatürk, radikal dinciler tarafından kategorik olarak kafir ilan edilmiş, daha mutedil dinciler tarafındansa deist diye damgalanmışlardır. Evet, Kadı Abdülcebbar'ın deizme çok önemli bir dayanak teşkil ettiğine bizim de inandığımız görüşleri vardır. Bütün mutezile imamlarında bu görüşler vardır. Ama unutmamak lazım ki bu anlamda bir deizm, dine ve Allah'a karşı çıkış değil, din adına sergilenen kötülüklerin yarattığı ateizme karşı bir savunmadır. Esasında meseleye, Kur'an'ın Allah'a şirksiz iman anlayışı açısından baktığımızda, deizmin büyük öncülerinin hemen tamamının birer muvafit olduklarını görmekteyiz. Onlar tevhidi imanlarını korumak için, Engizisyon zorbalarının güdüme aldıkları din hayatından kaçmışlardır. Onların deizmi budur. Bu deizm Allah'a imansızlık değil, yozlaştırılmış dinsel yaşantıdan uzak kalmaktır. Allah'a imanı tehlikeye atıp ateist olmaktansa, ibadetleri terk edip Allah'a imanı korumak yani deist olmak elbette yeğdir. Ayrım sonu. Sayfa 129.